Selam, bugün 10 Kasım 2018. Bu videoda Kur'an'a getirilen Kur'an barışı değil savaşı teşvik etmektedir. Kur'an nefret söylemi içeren bir kitaptır. Kur'an'ın çok şiddetli bir dili vardır şeklinde özetleyebileceğimiz Kur'an'a getirilen ithamlara bir yanıt vermeye çalışacağım inşallah. Ve bu yanıtı verirken de Sevan Nişanyan'ın bir konuşmasını baz almak istiyorum. Ekrana Geek TV, Gizlenen İslam Gerçeği isimli YouTube kanalında Sevan Nişanyan'la 25 Ağustos 2018 tarihinde yapılan bir canlı yayından bölümler getirmek istiyorum. Sevan Nişanyan'la İslam hoşgörü dini midir başlıklı bir konuşma yapılmış kanalda ve bu konuşmadan bazı bölümler göstereceğim. Yalnız öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Sevan Nişanyan'a getireceğim yanıtların temeli Nişanyan'ın Kur'an'daki ayetleri, cümleleri bağlamından koparması olacak. Bu nedenle ben Nişanyan'ı eleştirirken onun söylemiş olduğu sözleri mümkün olduğunca bağlamdan kopartmamaya çalıştım. Bununla beraber çok uzun bir video. Aralardan bazı bölümler seçmek durumundaydım. Ve bağlamdan kopartmadığına emin olmanız için hem size videonun linkini veriyorum hem de konuşmaları videonun kaçıncı dakikasının aldığımı yan tarafta gösteriyorum. Merak edenler bunu kontrol edebilir. Biz başlayalım bakalım Sevan Nişanyan ne diyor?
Kur'an'da benim görebildiğim en ilk başta göze çarpan özellik, en çarpıcı, en akılda kalıcı, diğer kitaplardan farklı özellik olan özellik, kafir diye adlandırdıklarına karşı ölçüsüz bir şiddet ve nefret dili var Kur'an'da. Hemen hemen her üç cümleden biri, her üç ayetten biri Hazreti Muhammed'in risaletini reddedenlere yönelik alay, iğneleme, aşağılama, tehdit, lanet içeriyor.
Şimdi aslında bu eleştiriyi ben alma niyetinde değildim çünkü ciddiye almadığım bir eleştiri. Çünkü burada somut bir şeyden bahsediyor Sevan Nişanyan. Kur'an'ı açıp bakarsanız 3 cümleden birinin böyle olmadığını görebilirsiniz. Somut bir iddia olduğu zaman bunu kanıtlamak çok kolay. Tabii 6346 ayetin tamamını döküp işte bu şununla ilgili, bu şununla ilgili diye bir çetede tutmak niyetinde değilim. Sadece size şunu hatırlatmak istiyorum. Kur'an 114 sureden oluşmaktadır ve bu 114 surenin 113 tanesi besmele dediğimiz Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman Rahim Allah'ın ismiyle cümlesiyle başlar ve Rahman ve Rahim kelimesi bağışlayıcı, merhametli diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz anlamlara gelir. Yani neredeyse Kur'an'daki bütün sureler, bir sure hariç bütün sureler Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarken Kur'an'ın nefret söylemi içerdiğini söylemek bence çok insaflı bir eleştiri değil. Zaten dediğim gibi bunu çok ciddiye almıyorum. Konuşmanın heyecanı içerisinde söylenmiş bir söz olarak, kesretten kinaye olarak düşünüyorum. Bununla beraber şunu da hatırlatayım. Biliyorsunuz Kur'an'daki tekrarların yapısıyla ilgili bir çalışmamız vardı ve onunla ilgili bir yol haritası çizmiştik. O videoya da bakabilirsiniz. İnşallah önümüzdeki 5 ay içerisinde bu araç çıktığı zaman bu tür analizleri daha sağlıklı yapabilecek bir aracımız olacak. Yani evet gerçekten Kur'an nefret söylemi içeren bir kitap mıdır? Bunların ağırlığı nedir diye baktığımız zaman sure sure olsun, Kur'an'ın bütünlüğünde olsun bir analiz yapıp bunların yüzdesini bulabileceğiz. Bu nedenle bu eleştiriyi şimdilik es geçiyorum. Ve Sevan Nişanyan bu kanıya nereden varmış dinleyelim diyorum.
Kalpleri ve kulakları mühürlüdür diyor. Onlar için büyük bir azap vardır. Yalan diyor. Acı verici bir azap vereceğiz onlara diyor. Yeryüzünde bozgunculukla suçluyor. Sefihler diyor. Azgınlıktan söz ediyor. Sağır, dilsiz ve kör olduklarını söylüyor. Peygamber katilidirler diyor. Asidirler diyor. Aşağılık maymunlardır diyor. İbret verici bir ceza diyor.
Evet, Sevan Nişanyan Kur'an'da bu ibareleri okumuş. Peki soru şu, Kur'an'da gerçekten bu ibareler var mı? Evet, var. Peki bu Kur'an'ın ölçüsüz bir şiddet dili içerdiğini mi gösterir? Kesinlikle hayır. Çünkü sadece bu cümle parçalarına bakarak Kur'an hakkında karar vermek sağlıklı olmaz. Bırakın Kur'an'ı herhangi bir kişi hakkında, herhangi bir yazar hakkında karar vermek sağlıklı olmaz. Ben bunu bir örnekle göstermek istiyorum. Şimdi Sevan Nişanyan'ı bilenler bilir nasıl bir insan olduğunu anlatmama gerek yok. Sevan Nişanyan'ın bloğundan bazı örnekler vermek istiyorum. Çeşitli zamanlarda yazmış olduğu yazılardan bazı cümleler seçtim ve ben Sevan Nişanyan'ı bu cümleler üzerinde eleştirsem. Desem ki Sevan Nişanyan nefret söylemine sahip bir adamdır ve düşmanlarına karşı ağır sözler söylemektedir desem sizce insaflı bir eleştiri yapmış olur muyum? Takdiri size bırakıyorum. Şimdi başlayalım. Mesela Sevan Nişanyan ne diyor? Din kisvesi altında terör östüren çapulcular diyor muhataplarına. Başka Sevan Nişanyan insanlara akıl ve ahlak yoksunu zorbalar diye hitap ediyor. Başka, Seven Nişanyan, Müslüman kartını daha pervasızca kurtaran bir takım cambazlar diyor sevmediği insanlara. Başka, Seven Nişanyan insanlara hepsi aynı bokun soyu diyor. Başka, ilk yapacağın şey bu alçakları alaşağı etmektir diyor. Evet, bütün bu verdiğim örnek cümleler Seven Nişanyan'ın yazmış olduğu blogdan basit bir taramayla, 10-15 dakikalık bir taramayla ulaştığım sonuçlar. Peki ben şimdi Seven Nişanyan'ı bu sözleriyle eleştirsem, desem ki Seven Nişanyan insanlara böyle söylüyor, nefret dili içeriyor desem, sizce adil davranmış olur muyum? Kesinlikle hayır. İşte son yazısından bir örnek vermek istiyorum. Seven Nişanyan şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki ben Türkiye çeşitli hizmetler olan bir adamım. Mesela diyor işte Matematik Köyü gerçekten çok güzel bir proje. Mesela diyor Nişanyan Sözlük. Edecek bir laf yok. Yani böyle bir sözlük yoktu şimdiye kadar Türkçe'de. Benim tabii aklıma gelen, özellikle benim yaşımdaki insanlar için önemli hizmetlerinden biri Commodore 64'ü Türkiye'ye getirmesidir. Onu da hatırlatayım. Bunun gibi pek çok şeyi saydıktan sonra diyor ki bu devlet bana madalya vermeliyken, bırakın madalya vermeyi, hiç ses etmese de yeterdi, bir de üzerine ayak bağı oluyor ve beni cezalandırmaya çalışıyor diyerek onlara karşı bir sistemini dile getiriyor ve bağlam içinde baktığınız zaman aslında nispeten makul şeyler söylediğini görüyorsunuz. Ama dediğim gibi ben koskoca blogdaki yazıdan sadece bu cümleleri alıp Seven Nişanyan bunları söylüyor dersem haksızlık etmiş olurum. Peki Seven Nişanyan aynı haksızlığı ediyor mu? Somut bir örnekle göstermek istiyorum.
Daha sonraki surelere geçtiğiniz zaman daha da şiddetli bir şey. Onları yakala ve bulduğun yerde öldür.
Evet. Bu Kur'an'a saldıran insanlar tarafından sıkça getirilen bir eleştiri ve ben maalesef bu eleştiriyi Seven Nişanyan'ın yapmasına ona yakıştıramadım. Çünkü gerçekten bağlamdan kopartılmış bir cümle. Bakalım, şimdi ekrana ben Kur'an'dan iki sayfa gösteriyorum. Onları yakala ve öldür, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün şeklinde çevriliyor bu ayet. Bu kadar bir cümle, yani koskoca yazıların içinde şu kırmızıyla işaretlemiş olduğum yeri gösterip bakın Kur'an bunu söylüyor dediğiniz zaman kafası çalışan bir insan ilk önce şunu sorar. Seven Nişanyan'ın bloğunda gösterdiğim gibi. Nasıl ki ben Seven Nişanyan'ın bloğunda kocaman yazılar içinde sadece belli bir yeri kırmızıyla işaretleyip okuduğum zaman haksızlık etmiş oluyorsam. Tekrar Kur'an sayfasına geri dönelim. Kur'an'da da kocaman yazıların içinde bir sürü yazın içinde bir yere odaklanıp onu kırmızıyla işaretleyip okuduğunuz zaman haksızlık etmiş olabilirsiniz. Ya ne yapmamız lazım? Öncesine bakmak, sonrasına bakmak, bağlama bakmak, ne diyor diye bakmak gerekiyor ki bakalım. Mesela bahsetmiş olduğumuz ayet 9. surenin 5. ayeti. Haram aylar çıkınca o müşriklerle bulduğunuz yerde savaşın, öldürün değil savaşın, ona geleceğim. Ama en önemli nokta şu, o müşriklerle, yani müşriklerle demiyor, o müşriklerle diyor. Ayette bir el takısı var, el takısı İngilizce'deki the takısı gibi, belirlilik takısı. Bütün müşriklerle, bulduğunuz bütün müşriklerle değil, o müşriklerle, belli olan müşriklerle Allah-u Teala savaşın diyor. Bu önemli ve o müşriklerin kim olduğu da bağlam içinden anlaşılıyor, ona da geleceğiz. Başka, ben neden ayeti herkes öldürün diye çevirirken savaşın diye çevirdim, onu da izah etmeye çalışayım. Çünkü ayette kullanılan kelime katele kelimesi. Katele kelimesi Arapça'da öldürmeyi de savaşmayı da ifade ediyor. Ama şunu belirteyim, savaşmak dediğimiz zaman mesela fikri bir savaştan, mücadeleden, siyasi savaştan filan bahsedilmiyor. Öldürme kasti de yapılan fiziksel savaş, maddi savaş kastediliyor. 49. surenin 9. ayetinde müminlerden iki topluluk savaşacak olursa aralarını bulup düzeltin. Şayet biri diğerine saldırırsa saldırıda bulunanla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Bu ibarelerde geçen kelime de aynı kelime, katele kelimesi. Burada savaşın diye çevrilmiş. Peki 9. surenin 5. ayetindeki kelime neden öldürün değil de savaşın olmalı, onu da izah edeyim. Çünkü ayetin hemen devamında, bakın sonraki ayette değil, ayetin devamında onları yakalayın, onları kuşatın ve her hareketlerini izleyin diyor. Şimdi öldürdüğünüz insanları yakalayamayacağınıza göre, onları kuşatamayacağınıza göre, her hareketini izleyemeyeceğinize göre tutarlılık açısından buradaki kastedilen şeyin savaşın olması daha mantıklı. Ama dediğim gibi burada öldürme kastıyla yapılan savaştan bahsediyoruz. Yani öldürün diye çevirdiğiniz zaman da çok da fazla bir şey fark etmeyecek. Devamını okuyalım. Tövbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah bağışlayandır, rahimdir. Yani Allah-u Teala ne diyor? Onlara illa savaşın, onları öldürün demiyor. Şayet tövbe edip namaz kılıp zekat verirlerse onları bırakın. Tamam. Yani bir nevi Müslüman olurlarsa bırakın. Ha, şu söylenebilir. Demek ki ya onlarla savaşacağız ya da Müslüman olacaklar denilebilir ama bir sonraki ayet okuyalım. çok önemli. 9. surenin 6. ayeti. O müşriklerden biri eman isterse, yani güven isterse, ben savaşmayacağım seninle derse, ona koruma sağla ki Allah'ın sözünü işitsin. Sonra onu güvenli olduğu yere ulaştır. Onu emin olduğu yere ulaştır şeklinde geçiyor ibare. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur. Şimdi hemen bakalım. Bir savaş durumundan bahsettiği belli. O müşriklerle savaşın dediği belli ki o müşriklerin kim olduğunda geleceğiz. Şayet siz bir cümleyi okuyup bir sonraki cümleyi okumazsanız haksızlık edersiniz. Niye? Bu savaş ile ilgili olduğu belli olan bir ayet ve bir nevi savaş hukuku ile ilgili bir hüküm veriyor. Diyor ki evet onlarla savaş, onları öldür, önemli değil. Fakat o seninle savaşmak istemiyorsa, senden eman istiyorsa, ben seninle savaşmak istemiyorum diyorsa o adamı serbest bırak bile demiyor. Diyor ki o adama koruma sağla. Onu güvenli bulduğu noktaya ulaştır ki bu uygulanması zor bir hüküm ve bu kitaba baktığınız zaman diyorsunuz ki vay evet iyi savaş durumunda bile seninle savaşmak istemeyen düşmana karşı nasıl davranman gerektiği ile ilgili böyle bir emir veriyor. Bu ayeti okuyup bir sonraki ayeti görmemek bence gerçekten haksızlık. Devam edelim. Anlaşma yaptıktan sonra anlaşmalarını bozar ve dininize saldırırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların sözleşmeleri artık geçersizdir. Belki vazgeçerler. Ben surenin tamamını almıyorum ama sureyi okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki zaten burada savaşılacak olan insanlar bütün müşrikler ve bütün kafirler filan değil. Sadece belirli kişiler. İşte Müslümanlarla anlaşma yapmışlar, sonra anlaşmalarını bozmuşlar ve Müslümanlara saldırmışlar. Buna karşı gelmiş bir şey. Ve 9.13'te de şöyle söylüyor. Sözleşmelerini bozan, Resulü sürmeye çalışan ve sizinle ilk defa başlatan topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? İnanıyorsanız asıl çekilmeniz gereken Allah'tır. Evet burada da kimlerle savaşılması gerektiği, yani o müşriklerle savaşın diyor ya, işte o müşriklerin kim olduğunu söylüyor. Kimmiş bunlar? Sözleşmeyi bozanlar, Resulü sürmeye çalışan ama savaşı ilk defa başlatan. Yani Kur'an şunu söylüyor, sizinle savaşı başlatana savaşın diyor. İleride geleceğiz. Herhalde Sevan Nişanyan, fiziksel olarak bize karşı savaşan kişilere karşı savaşabilirsiniz, savaşmanız lazım diyen bir kitaba ya bu kitap kötü bir kitap diyemez diye düşünüyorum. 9. surenin 5. ayeti çok fazla gündeme gelen bir ayet. Bununla ilgili açıklamalar yaptığım zaman bazı ateist arkadaşlar falan Gürkan sen çarpıtıyorsun, doğru görmüyorsun, bağlamdan kopartıyorsun diyorlar. Ben o konuda değilim. Surenin bağlamının böyle olduğunu düşünüyorum. Ama olabilir, belki de ben yanlış algılıyorumdur ama ilginç bir şey göstermek istiyorum size. Leslie Hazelton diye bir kadın var. Kendisi hem Yahudi hem de agnostik, yani mümin falan değil. Ve bu kadın Kur'an'ı okumuş. TED konferanslarında bir konuşması var. Ekrana yansıtıyorum. Seyretmenizi öneririm. Burada Kur'an okumak üzere diye çevrilmiş. Ben daha önce Kur'an'ı turist olarak okumak diye görmüştüm. Buradan bir bölüm dinletmek istiyorum size. Ancak konuşma İngilizce, Türkçe altyazısı da var. Ben konuşmayı seslendireceğim, altyazıyı seslendireceğim. Bu sayede herkes rahatça anlayabilir. Şu kötü şöhretli ayeti alın. Kafirlerin öldürülmesi hakkında olanı. Evet öyle diyor. Ama çok özel bir durum için. Savaşın çoğunlukla haram olduğu kutsal şehir Mekke'nin beklenen fethi için. Ve öldürme izni çeşitli şartlarda sınırlandırılmış bir şekilde geliyor. Mekke'deki kafirleri öldürmelisiniz şeklinde değil. Ancak sadece onlara verilen mühlet dolduğu zaman ve eğer sadece aranızda başka anlaşma yapılmamışsa ve eğer sadece onlar Kabe'ye girmenizi engellemeye kalkarsa ve eğer sadece ilk saldıran onlar olursa onları öldürebilirsiniz. Ve o zaman bile Allah merhametlidir ve bağışlayıcıdır. Ve bu yüzden de en güzeli hiçbir kimseyi öldürmemenizdir. Evet, bunlar benim yorumum değil. Bunlar Leslie Hazelton'un, yani bir agnostik olan Yahudi'nin Kur'an'ı okuduğu zaman Kur'an hakkında yaptığı yorumlar. Şimdi anlatmaya çalıştığım nokta şu. Niye Leslie Hazelton Kur'an'ı okuduğu zaman Sevan Nişanyan'ın ve pek çok ateistin bahsetmiş olduğu 9. surenin 5. ayetini okuduğu zaman bunu bağlam içerisinde değerlendirip makul olduğu sonucuna varıyor da Kur'an'a yakın olmasını beklediğimiz bizim kültürümüzde yetişen insanlar bu sonucu çıkartamıyorlar. Ben bunu merak ediyorum. Ve size şunu tavsiye ediyorum. Benim dediğime inanmayın. Sevan Nişanyan'ın dediğine de inanmayın. Leslie Hazelton'ın dediğine de inanmayın. Alın ve sureyi okuyun. Yani en azından şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Size ya bu ayet çok kötü bir ayet dedikleri zaman o ayeti bağlamında okuyun. Yani önceki 3-5 ayet, sonraki 3-5 ayetle birlikte okuyun. Kime karşı söylenmiş, hangi bağlamda söylenmiş ve kararı kendiniz verin. Mesela ben bir örnek daha göstermek istiyorum. Sıkça getirilen örneklerden biri şudur. 2. surenin 193. ayeti. Fitne ortadan kalkıp din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Bu her zaman getirilir ve denilir ki evet herkes Müslüman oluncaya kadar, İslam hakim oluncaya kadar herkesle savaşmak emredildi diye lanse edilir. Gerçekten öyle mi? Yani bu size söylendiği zaman buna inanmayın. Bağlamına bakın ki bakın ben yine göstereceğim. Yine ekrana Kur'an'ı yansıtıyorum. Bu bahsettiğim cümle şu kırmızıyla işaretlediğim nokta ve devamını okuyalım. Son verirlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Neye son verirlerse, savaşa son verirlerse olabilir mi? Olmayabilir. Hemen bakalım. Ne diyor? Fitne ortadan kalkıp din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Herhangi bir insan size bir şey söylese, onlara şunu yap dese, ona dersiniz ki onlar kim? Onlardan kimi kastediyorsun değil mi? Yani Kur'an onlar dediği zaman birini kastediyor olmalı ve onları da metin içinde bir yerde belli ediyor olmalı. İkinci surenin 193. ayeti demiştik. İkinin 190'ına gidelim. Onlardan kim kastediyormuş görelim. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Saldırgan olmayın. Allah saldırganları sevmez. Bakın çıktı mı? Yani Kur'an burada herkesle savaşın, Müslüman olmayanlarla savaşın demiyor. Sizinle savaşanlarla savaşın diyor ki son derece makul. Sizinle savaşanlarla savaşmayın mı diyecek yani. Pasifizmi öneren bir kitap değil Kur'an. 191. ayeti okuyalım. Onlarla yakaladığınız yerde savaşın ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkartın. Bakın önce onlar çıkartmışlar. Fitne savaştan beterdir. Kutsal mescidin yanında sizle savaşmadıkça onlarla savaşmayın. Bakın bu çok önemli. Savaşmıyorlarsa savaşmayın. Başka? Size saldırırlarsa onlara saldırın. Kafirlerin cezası ki ceza Arapça'da karşılık demektir. Yani Müslümanlara cennet verildiği zaman cennetin de ceza olduğu söylenir. Kafirlerin cezası böyledir. Yani evet onlara bir şey yaptığımız zaman karşılık olarak yapılıyor. Devam edelim. Vazgeçerlerse Allah bağışlayandır, rahimdir. Dediğim gibi 2. surenin 190. ayetinden 193. ayetine kadar olan bölümü okuduğunuz zaman kafanızda başka bir şey şekilleniyor. Ama geri kalan tarafları görmezden gelip sadece 193. ayetin bir kısmını aldığınız zaman olayı bambaşka bir yere çekiyorsunuz. Sanki yeryüzündeki bütün kafirlerle, bütün müşriklerle, bütün Kur'an'a inanmayanlarla savaşmak emredilmiş gibi algılıyorsunuz. Halbuki değil, bağlam içerisinde okuduğunuz zaman görüyorsunuz ki burada son derece makul bir şey söyleniyor. Ve ben yine Sevan Nişanyan'a geri dönmek istiyorum. Şiddete Övgü isimli bir yazı. Şöyle demiş Nişanyan. Fiziksel şiddetin her türlüsünün her koşulda kötü olduğunu savunanlarla aram iyi değil. Muhallebi çocuğu ideolojisidir demiş Sevan Nişanyan. Ve devam etmiş. Daha büyük şiddeti önleyen şiddet meşrudur. Ve devam etmiş. Kendini şiddetten korumak için şiddet meşrudur demiş. Ve devam etmiş. Şiddete karşı şiddet meşrudur demiş. Bu yazıyı da okumanızı öneririm. Ve sonunda şunu söylemiş. Iy falancaya şiddet uygulamış. Lanet lanet diye haykıran cüceler de sadece feci surette cahil değildir. Polis devletinin bilinçli ya da bilinçsiz ajanıdır diye yazısını tamamlamış. Şayet Kur'an bizimle savaşanlara karşı savaşma izni vermeseydi, yani bize saldıranlara saldırma izni vermeseydi, büyük bir ihtimal Sevan Nişanyan Kur'an'ı eleştirecekti, diyecekti ki muhallebi çocuğu ideolojisi. Yani insanlar sana karşı savaştığı zaman onlara savaşma izni, meşruluğu vermek zorundasın diyecekti. Kur'an da bunu yapıyor. Ben birkaç ayetten örnek göstermek istiyorum. İşte 2. surenin 190. ayeti. Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın, saldırgan olmayın, Allah saldırganları sevmez. 4. surenin 75. ayeti. Size ne oluyor ki Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden kurtar, bize sahip çık, bize yardım et diye feryat eden ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklara rağmen Allah yolunda savaşmıyorsunuz. 8. surenin 61. ayeti. Onlar barışa eğilim gösterirlerse sen de ona eğilim göster ve Allah'a güven, o işitendir, bilendir. 22. surenin 38. ayeti. Zulmedilerek kendilerine savaş açılanlara izin verilmiştir. Allah onları desteklemeye elbette kadirdir. 60. surenin 8. ayeti. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli davrananları sever. Bunun gibi pek çok örnek getirebilirim ki şunu görüyoruz. Kur'an kesinlikle ama kesinlikle savaşmayı sadece kendimizi koruma koşuluyla vermiştir. Asla ama asla dini yaymak için insanlar bizden farklı düşünüyorlar diye savaşma izni vermemiştir. Kur'an'dan bunu görebiliyoruz. Aslında bu videoda konuyu sınırlı tutmak ve bundan başka bir konuya girmek istemiyorum ama şunu da izah etmeden geçemeyeceğim. Peki bu anlayış nereden kaynaklanıyor? Bu kadar basit hataları insanlar nasıl yapabiliyor? Yani nasıl olur da bağlamdan kopartarak bir kitaba karşı böyle haksız eleştirilerde bulunabiliyorlar. Çünkü bizde şöyle bir hata var. Sevan Nişanyan'ın Yanlış Cumhuriyet isimli kitabı ile ilgili bir televizyonda konuşmasını dinlemiştim. Şu ibareyi kullanmıştı. Ben demişti bana söylenen bilgileri olduğu gibi kabul etmedim. Sonra bir mi soru ekledim. Yani şu şöyledir denildiği zaman mı dedim ve onu araştırdım. Sadece böyle yaptım şekline yaklaşmıştı. Ve görüyoruz ki maalesef, tabii Sevan Nişanyan sadece bir örnek. Maalesef ülkemizdeki Kur'an'a saldıran pek çok kişi kendilerine gelen bilgilerin doğru olup olmadıklarını sorgulamıyorlar. Yani bir şey geldiği zaman sonuna bir mi soru ekleyip acaba gerçekten böyle mi diye sormuyorlar. Mesela şu örneği göstermek istiyorum.
Karıncayı incitmezdi dediğiniz kişi sonuç olarak güvenilir, sahih sayılan anlatılara göre hayatında 60 tane gaza yönetmiş. Yani savaşan birisi. Bu savaşlarda insanlar sıra sıra öldürülmüşler, katliam yapılmış. Kadınlar, kızlar, çocuklar esir alınmış, köleleştirilmiş, köleler satılmış karşılığında silah alınmış. Yani bir adeta bir terör örgütü yöneticiliğinden söz ediyoruz burada.
Şimdi bakın, burada savaşmıştır, adam öldürmüştür. Şayet meşru bir sebeple savaşıyorsanız savaşmanız gerekir diyor. Evet, yani düşman size saldırdığı zaman kendinizi korumak için elbette savaşacaksınız. Düşman sizi öldürmek istiyorsa başka şansınız yoktur. Bunun aksini düşünmek bana pek mantıklı gelmiyor. Pasifizm çok sağlıklı bir yöntem değil. Tabii onu düşünen insanlar varsa da kendileri bilir diyorum, yorum yapmıyorum. Ama burada önemli bir şey var ki kadınlar, kızlar, çocuklar esir alınmış, köleleştirilmiş ibaresini kullanıyor Sevan Nişanyan. En azından 47. surenin 4. ayetini okumasını tavsiye ediyorum. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda kontrol merkezlerini vurun. Evet, kontrol merkezleri. Üstün geldiğinizde onları esir alın. Savaş sona erince de onları ya karşılıksız ya da fidye karşılığında salın. Bakın, görüyorsunuz. Şayet Kur'an insanların, savaş esirlerinin köleleştirilmesini istiyor olsaydı savaş esirlerini karşılıksız veya fidye karşılığında salın demezdi. Kesinlikle ama kesinlikle Kur'an savaş esirlerinin köleleştirilmesini onaylamamaktadır. Aslında bunu Sevan Nişanyan'ın çok iyi bildiğini düşünüyorum. Sevan Nişanyan'ın yine blogundan bir yazı göstermek istiyorum. Ona bir soru sorulmuş. Demişler ki Mustafa Kemal'e mi Muhammed'e mi dalgıcıksınız diye bir soru sorulmuş. O da yanıt vermiş. İkisine de değilim. İkisi de büyük adamlar. Büyük maceralara girmişler. Yırtıcı bir zeka sergilemişler. Sıradanlığı aşan insanları sıradan ahlaki yargılarla değerlendirmek kolay değil. Doğru da değil. Her ikisinin ikonudur beni rahatsız eden. Evet, bu önemli bir cümle. Bağnazlığın, sürü ruhunun, cahilliğin, farklı ve yalnız olanı ezme içgüdüsünün vesilesi olarak kullanılmaları. Adamlar ölmüş gitmiş. Arkalarından taş atmak neye yarar? Maksat onları değil müritleri rahatsız etmek diye de sonlandırmış. Şimdi şu cümle çok önemli. Onlar değil, onların ikonu. Yine Sevan Nişanyan'ın videosundan bir parça dinletmek istiyorum.
İslam denilen hadisenin tarihte Muhammed'den ziyade Emeviler zamanında oluşturulmuş bir düşünce akımı olduğunu düşünüyorum. İslam'ın temelleri Emeviler zamanında atılmıştı.
Maalesef Kur'an'a saldıran arkadaşlarımızın çoğu ikon ile gerçeği ayırt edemiyor. Yani bir Emeviler zamanında, Abbasiler zamanında, yani sonraki dönemlerde din adamlarının ve yöneticilerinin kendi çıkarları için kurmuş oldukları bir din var. Bir de Kur'an'da yazan din var. Maalesef bu arkadaşlar Kur'an'da yazanlara bakmak yerine sonraki insanlar tarafından uydurulmuş hadis kaynaklarına, işte fıkıh kitaplarına, içtihatlara bakıyorlar ve Kur'an'da da bunların yazdığını düşünüyorlar. Kur'an'daki apaçık ayetlere rağmen, mesela 40. surenin 4. ayeti, savaş esirlerinin köleleştirilemeyeceği çok bariz ama 4 mezhebe göre de savaş esiri köleleştirilir. Şimdi evet, 4 mezhebe eleştirin, evet Müslümanlar tarih boyunca bunu böyle uygulamışlar, onları eleştirin ama bu konuda Kur'an'ı eleştirdiğiniz zaman haksızlık yapmış olursunuz. Bunun farkında olmanız gerekiyor. Başka önemli olmayan bir örnek daha vermek istiyorum size. Bu Kur'an'a getirilen eleştirilerin aslında Kur'an'dan kaynaklanmadığını, maalesef arkadaşların gelenekten aldıkları bilginin Kur'an'dan olduğu zannetmeleriyle ilgili. 5 Kasım günü Sevan Nişanyan bir yazı yazmış. Herhangi bir mitolojik anlatı için efsanedir, tarihi gerçeklerle karşılığı yok demek işin kolay kısmı, ondan bir takım şeyler çıkartmamız lazım demiş ve şu iddialı cümleyi kurmuş, altta okuyorum. Misal, Tevrat'ta İbrahim oğlu İshak'ı kurban etmeye kalkar, Allah kurtarır. 1000 sene herkes bunu böyle bilmiş. Bir bakıma Yahudi ulusal mitolojisinin kurucu öyküsü bu. Kur'an aynı masalı anlatmış gibi ama İshak'ı değil, İsmail'i kurban ettirmiş. bütün kuralın en ilginç detayı ve hatta kilidi budur desem sizce gibi son derece iddialı bir cümle kurmuş. Diyorum ki mükemmel bir tespit ama çok önemli bir ayrıntıyı atlamış Sevan Nişanyan. Kur'an'da İbrahim peygamberin kurban edeceği kişinin ismi geçmez. Bu önemsiz gibi gözüken hata ile ne anlatmaya çalışıyorum? Göstermeye çalıştığım nokta şu. Evet, gerçekten Sevan Nişanyan'ın iddia ettiği gibi Emeviler zamanında mı dersiniz, Abbasiler zamanında mı dersiniz, ne zaman dediniz çok önemli değil. Zamanına sonradan bir şeyler uydurulmuş, bunu kabul ediyorum. Ancak Kur'an ile sonradan uydurulan şeyleri ayırt etmediğimiz zaman bu sonradan uydurulan şeylerin Kur'an'da olduğunu zannedebiliriz ki maalesef Kur'an'a getirilen eleştirilerin hemen hemen tamamı bu yönde. Ve evet, bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum ama size sadece basit bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kur'an hakkında herhangi bir eleştiri duyduğunuz zaman bunun doğru olduğunu varsaymadan önce sonra bir soru ekleyin. Mi veya mı soru ekini. Gerçekten böyle mi diye. Ve açın Kur'an'ı, kendiniz okuyun. Ve lütfen parantez içlerini okumayın. Ve o cümlenin gerçekten orijinal metinde olup olmadığını, artık internet çağında yaşıyoruz, o kadar da zor değil ki zaten sorgulayan kişiyseniz, zaten bunları merak ediyorsanız, bunları araştırma kabiliyetiniz var demektir. Lütfen bir kontrol edin ve kontrol ettikten sonra kendiniz karar verin. Size söylenen her şeye körü körüne inanmayın. Bunu söylemek istiyorum. İnşallah bu video faydalı olur. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.